Matta 22. bölümdeyiz. Konu, İsa kralın oğlu için verilen düğün şöleni benzetmesini anlatıyor. Herodes yanlılarına, Ferisilere ve Sadukilere yanıt verip onları susturuyor. 21. bölümün sonunda görmüştük. Yahudi din önderleri İsa'ya o kadar kızmışlardı ki onu öldürmeye karar vermişlerdi. İsa'yı tutuklamak istedilerse de topluluklardan korktular diye yazmıştı son bölümün son ayetinde. Şimdi ele alacağımız bu 22. bölümde de Rabbimiz İsa Mesih, İsrail'in din önderleriyle sözlü çatışmasını sürdürecektir. İlkin onlara bir benzetme anlatacaktır. Benzetmede bir kral kendi oğlu için bir düğün şöleni veriyor. Bu benzetme bir önceki bölümde kahinlerle başlamış olan sözlü çatışmanın karşılığında verilen cevaptır. Bu benzetme yalnız o zaman için geçerli değildir. İçinde bulunduğumuz bu 21. yüzyılda da hayatımıza hitap eden en ünlü benzetmelerden biridir. Şöyle yazar 22. bölümün 1. ayetinde. İsa topluluklara yine simgesel öykülerle şunu anlattı. Buradaki yine sözcüğüne dikkat edin. Bu küçük sözcükten anlıyoruz ki İsa hala Matta 21-23 ayetinde söz edilen başkahinlere ve İsrail'in din önderlerine, ihtiyarlarına hitap etmektedir. İkinci ayette şöyle diyor, göklerin hükümranlığı oğlu için düğün şöleni düzenleyen bir krala benzer. Burada açıkça görülüyor ki bir kral denilen kişi Baba Tanrı'dır. Kralın oğlu İsa Mesih'tir. İnce bir ayrıntıyı da size belirteyim. Daha önceki iki benzetmede İsa Tanrı'nın egemenliğinden söz ederken şimdi tekrar göklerin egemenliğinden, göklerin hükümranlığından söz etmeye başlıyor. Bu bölümdeki benzetme Matta 13. bölümde verilen benzetmeyle koşut şekilde karşılaştırılabilir. Ancak bu benzetmede vurgulanan nokta hükümranlığın neden ve nasıl başladığıdır. Matta 13. bölümde ise son çağ vurgulanmaktadır. 3. ayet, kral çağrılıları düğün şölenine toplamak için uşaklarını gönderdi ama onlar gelmek istemediler. Çağrılan kimlerdi? İsrail'in kaybolmuş koyunları, yani İsrail ulusuna ait insanlardı. Hatırlarsanız Rabbimiz kendi elçilerini onlara göndermişti. Peygamberler ise eski antlaşma döneminde Tanrı'dan onlara mesajlar ileten kişilerdi. Yeniden başka köleler gönderdi diyor 22. bölümün 4. ayeti. Çağrılılara bildirin dedi. Bakın yemeği hazırladım. Sığırlarla özel olarak beslediğim danalar boğazlandı. Her şey bekliyor. Buyurun düğün şölenine. Onların tepkisi neydi? Ama onlar çağrıyı hiç umursamadan çıkıp gittiler. Biri tarlasına, öteki alım satımına gitti. Geri kalanlar da adamın kölelerini yakalayıp aşağıladılar ve sonra da öldürdüler. Burada görüyoruz ki İsrail halkı Tanrı'nın çağrısını reddetmiştir. Tanrı'nın gönderdiği habercilerini, peygamberlerini öldürdüler. Ve sonunda da İsa Mesih'i de öldüreceklerdir. Kral çok öfkelendi diyor 7. ayette. Askerlerini gönderip ellerini kana bulayan bu insanları yok etti, kentlerinde yıktı. Bu olay İsa'dan sonra 70 yılında Romalıların Yeruşalim'i yerle bir ettikleri olaya deniliyor. Titus adında bir Romalı komutanın buyruğu altında Roma ordusu bu işi yaptı. Yeruşalim'i yerle bir etti. Sonra diyor 8. ayette kölelerine şu buyruğu verdi. Düğün şöleni hazırdır. Ne yazık ki çağrılanlar layık değil. Şimdi şölene çağrılanlar gelmediği için birden çağrının tarzı değişecektir. İlkin İsrail ulusunun yitik koyunları çağrılıyordu. Ama şimdi bu çağın insanları, Yahudi olmayanlar da çağrılıyor. Çağrı halen devam etmektedir. Onun için siz de yol kavşaklarına gidin, bulduğunuz herkesi düğün şölenine çağırın. Köleler yollara dökülüp kimi buldularsa topladılar. Kötüleri de iyileri de. Düğün evi konuklarla doldu diyor Matta 22, 9, 10. ayetlerde. Şimdi bakın ne oluyor. kral konukları görmeye geldiğinde düğün elbisesi giymemiş birini gördü diyor 11. ayette. Burada söz edilen düğün elbisesi neyi simgeler değerli dinleyicilerimiz? Kral herkesi davet etti. Ama kralın düğününe gelenler için belirlediği şartları yerine getirmeden gelme tehlikesi de vardır. Yani kral çağırdı diye hemen apar topar oraya gidilemez. Düğün şölenine katılmak için özel giysiler giymek gerekir. Bunlar İsa Mesih'in ona iman eden herkese verdiği doğruluk giysileridir. Bu doğruluk giysileri olmadan kurtuluş elde edilemez ve Tanrı'nın huzuruna girilemez. İsa Mesih'e iman eden, ona tüm yaşamıyla bağlanan herkese bu doğruluk elbiseleri verilir. Bunlara sahip olmadan düğüne girmeye çalışmak, kurtuluşa sahip olmadan oraya girmek demektir. Elçi Pavlos Romalılara yazdığı mektubunda bu doğruluktan söz eder. Bunun kendi doğruluğumuz değil de Tanrı'nın İsa Mesih'te bizlere verdiği doğruluk olduğunu söyler ve şöyle yazar. Ama şimdi yasadan ayrı olarak Tanrı'nın insanı doğruluğa nasıl eriştireceği açıklanmıştır. Yasa da peygamberler de buna tanıklık ediyorlar. İman edenlerin tümü aralarında hiçbir ayrım olmadan İsa Mesih'e iman yoluyla Tanrı tarafından doğru sayılırlar. Romalılar 3, 21-22. ayet. Hiç ayrım yoktur. Düğün şölenine girebilmek için herkesin bir düğün giysisi olması gerekir. Bunu Tanrı veriyor. Ona dostum dedi. Düğün elbisen olmadan buraya nasıl geldin sen? Adam söyleyecek söz bulamadı. Matta 22 ayet 12. Fark ettiniz mi? Adam söyleyecek söz bulamadı. İsa Mesih hakkında kaç kişiyle konuştum? İsa'yı kurtarıcı olarak kabul etmeleri gerektiğini söyleyince bin dereden su getirirler. Laf ebeliği yaparlar. Ama dostum, gerçekler ortaya döküldüğü zaman söyleyecek sözleri olmayacaktır. Rabbi İsa Mesih diyor ki, düğün giysileri olmadan bu adam söyleyecek söz bulamadı. Bunun üzerine kral hizmet görücülere buyurdu. Ellerini ayaklarını bağlayın, onu dışarıya karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır. Matta 22, 13 ve 14. ayetler. Sevgili dinleyicim, sizin ruhsal durumunuzu ben şahsen bilmiyorum ama Tanrı bunu çok iyi biliyor. Size sunulan düğün giysilerini kabul edip etmemek tamamıyla size bağlıdır. Mesih bu giysileri sizin için çarmıhta yaptığı iş ile hazırladı. Düğün şölenine çağrı tüm insanlara duyurulmaktadır. Size de duyurulmaktadır. Ancak sadece duymakla kalamazsınız. Aynı zamanda bu çağrıya evet demeniz gerekir. Bu çağrıyı kabul edip ona gelmeniz gerekir. Şimdi Mesih'in düşmanları son saldırıya geçecek. İsa Mesih'e karşı son bir hücum borazanı çalınacaktır. İlkin Herodes yanlıları gelecek. Bunların ardından Sadüküler tuzaklarıyla gelecek ve sonunda Ferisiler sıraya geçecektir. Sıra Ferisilere gelince Rab İsa Mesih onlara bazı zor sorular soracak ve onlar İsa'dan en kısa zamanda uzaklaşmaya çalışacaklar. Bu son kopuş olacaktır ve 23. bölüme gelince İsa onları sert bir dille kınayacaktır. İki yüzlülüklerini ortaya serecektir. Herodes yanlıları politik düşünceli olduklarından Roma İmparatoru Kaiser'e vergi ödemenin doğru olup olmadığı konusunda bir soruyla İsa'ya gelecekler. Sadüküler ise dirilişe inanmadıkları için diriliş konusunda bir soruyu Rabbin önüne koyacaklar. Ferisiler ise kendilerini yasanın koruyucuları niteliğinde gördüklerinden ruhsal yasa hakkında bir soruyu ortaya atacaklar. İsa Mesih'in bu insanları ne güzel ve uygun bir şekilde yanıtladığını okuyacağız. Şunu vurgulamak istiyorum ki, İsa'nın gerçekten Tanrı özünden geldiğini kanıtlayan özelliklerden biri, onun düşmanlarına karşı nasıl yanıt verdiğidir. Herodes yanlıları kendi düşüncelerine özgü bir soruyla İsa'ya geldiler. Bunlar, Kral Herodes'in ev halkını destekleyen politik amaçlı bir parti mensuplarıydılar. Hatta İsrail'i Roma boyunduruğundan kurtaracak olan kişinin bu soydan geleceğini Herodes'in ev halkından çıkacağını savunuyorlardı. Bence Herodes yanlıları dini bir parti değildi. Çünkü amaçları tümüyle siyasiydi. Ancak şunu söylemeliyim. Ferisiler Herodes yanlılarını her zaman istismar etmeye çalıştılar ve Ferisilerden birçoğu bunu yapabilmek için onların partisine girmişlerdi. Şimdi Ferisiler İsa Mesih'e karşı ilk saldırıyı gerçekleştireceklerdir. Şöyle yazar. Bunun üzerine Ferisiler çekilip danışmaya koyuldular. İsa'yı kendi sözüyle tuzağa düşürmek için düzen kurdular. Kendilerine bağlı öğrencilerle birlikte Herodesçileri ona göndererek "Ey öğretmen," dediler. "Senin gerçek olduğunu, Tanrı yolunu da gerçekten öğrettiğini biliyoruz. Hiç kimseden çekindiğin yok. Çünkü kayırıcılık yapan biri değilsin. Açıkla bize. Düşüncen nedir? Kaiser'e vergi ödemek yasal mı yoksa değil mi?" Matta 22, 15, 17 ayetler arası. Bu konuda İsa'nın fikrini öğrenmek amacında değillerdi. Bu gibi durumlarda kendi yanıtları hazırdı. Aslında İsa'yı tuzağa düşürmeye çalışıyorlardı. İsa, "Hayır, Kaiser'e vergi ödemek yasal değildir, yanlıştır," diye cevap verecek olsaydı, onu hemen Roma yönetimine karşı ihanet ve direnişle suçlayabilirlerdi. O günlerde İsrail Roma'nın boyunduruğu altındaydı. Evet, Kaiser'e vergi ödemek yasaldır, doğrudur diye cevap verseydi, o zaman gerçekten Mesih olmadığını kendi ağzıyla kabul etmiş olacaktı. İsrail'in tek bir kralı vardı, o da Rabbin kendisiydi. Kaiser'e vergi ödemekle İsrail'in kralı Kaiser olmuş sayılacaktı. Bu soru ile İsa'yı bir köşeye sıkıştırdıklarını sandılar. Ama İsa onların kurnazlığını bildiğinden, "Ey ikiyüzlüler," dedi. "Neden beni denemeye kalkışıyorsunuz?" İsa, "Ey ikiyüzlüler," derken onlara hakaret etmiyordu. Gerçeği konuşuyordu. Onlar gerçekten ikiyüzlüydüler. 19. ayette şöyle diyor, "Bana şu vergi parasını gösterin." Kendisine parayı getirdiler. İsa kendi cebinden para çıkarmadı. Onların cebinden çıkan parayı örnek olarak kullandı. Bu konuda biraz kafa yordum. Acaba neden onların parasını istedi? Belki de İsa'nın kendisinde hiç para yoktu. İsa sordu, "Şu gördüğünüz yüz ve yazı kimindir?" Matta 22 ayet 20. Yahudiler alışverişlerinde Roma'nın bastırdığı parayı kullanırlardı. Geçer para buydu. Ellerindeki para üzerindeki yüzün kime ait olduğunu sorduğunda Sezar'ın dediler. Bunun üzerine ise öyleyse dedi, "Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin." Matta 22 ayet 21. Bu gerçekten de çok yönlü bir yanıttır. Sadece onların sorularını yanıtlamıyor, başka konulara da ışık tutuyor. Böyle yanıtlarken onlara diyor ki, "Kaiser'e karşı borçlusunuz." Kaiser'e ait parayı kullandıklarına göre para kendilerine ait olamazdı. Ellerindeki para Sezar'ındı ve ona borçluydular. Bundan başka Romalıların yaptığı yolları, kütüphaneleri, su sistemlerini kullanıyorlardı. Roma yönetimi bir aşamaya kadar onları düşmandan koruyor ve barış sağlıyordu. Bu açıdan bakıldığı zaman Roma yönetimine bir şeyler borçlu oldukları hemen görülebilir. Bu nedenle Kaiser'e yani Sezar'a ait şeyleri Sezar'a vermeleri gerekiyordu. Bunun yanı sıra bir başka borçtan da söz ediliyor burada. Bu Kaiser'e olan borçtan daha önemlidir. Tanrı'ya olan borçlarını da ödeme zorundadırlar. Tanrı'ya ait olanları da Tanrı'ya vermeleri gerekliydi. Bunu duyunca şaşırıp kaldılar ve İsa'yı bırakıp gittiler. 22. ayet. Demek ki İsa onların tuzağına düşmedi. Evet, Kaiser'e bir borçları vardı ama aynı zamanda Tanrı'ya daha çok borçları vardı. Bu sorumluluktan kaçamazlardı hiçbir zaman. Matta 22, 23, 28 ayetlerinde şöyle okuyoruz. Aynı gün ölülerin dirilişine inanmayan Sadükilerden bazıları yaklaşıp İsa'ya bir soru sordular. "Ey öğretmen, Musa demiştir ki bir adam çocuğu olmadan ölürse kardeşi dul kalan kadınla evlenmeli. Böylelikle kardeşine soy yetiştirmeli. Tanıdığımız 7 kardeş vardı. Birincisi evlendi ve öldü. Soy yetiştirmediğinden karısını kardeşine bıraktı. Aynı biçimde ikincisi, üçüncüsü yedinciye dek hepsi öldü. En sonunda kadın da öldü. Şimdi ölüler dirildiğinde bu kadın yedi erkekten hangisinin karısı olacak? Öyle ya, yedisi de onunla evlendi. Sadüküler diriliş diye bir şeye inanmıyorlardı. Rabbi tuzağa düşürmek için gerçekten çok saçma bir örnek seçtiler. Bir kadın birinin ölümünden sonra bir başka kardeşle evlenip yedi kardeşi de mezara koyuyor. Bundan daha saçma, daha hayali bir örnek düşünemediler. Belki günümüzde Yeşilçam'da eşinin ölümünü beklemeden birçok kocaya varan kadınlara rastlarız. Ama o günün ortamında bunu bir örnek olarak vermek bayağı hayali bir şeydi. Sormak istedikleri şuydu: yedi erkekten hangisinin karısı olacak? Yeryüzündeyken her kardeşe de eş oldu ama mezar ötesinde durum ne olacak? Sadüküler diriliş olmadığına inandıklarından bunu ileri sürmüşlerdi ama iki noktada yanılıyorlardı. Rab ise bu noktaları onların dikkatine sunacaktır. İsa şöyle yanıt verdi: kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğinizden yanılıyorsunuz. 29. ayet. İki alanda Sadükülerin bilgisi kıttı. Birincisi kutsal yazılardı. Bu alanda bilgileri eksikti. İkincisi ise Tanrı'nın gücü konusunda bilgileri yoktu. Bu iki alanda bilgileri eksik olduğundan böyle saçma sapan bir örneği İsa'ya getirdiler. İsa'nın verdiği açıklama aslında çok basittir. Çünkü ölüler dirildiklerinde ne evlenir ne de evlendirilirler. Tam tersine gökteki melekler gibidir onlar. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Ölen kişilerin meleğe dönüştüğünü söylemiyor. Biz cennete gittiğimizde meleğe dönüşmeyeceğiz. Ancak bir noktada evlilik konusunda meleklere benzeyeceğiz. Çünkü cennette evlilik olmayacaktır. Yani cennette artık doğum yoluyla insanlık ailesini çoğaltmak amacıyla yapılan evlilik bağları olmayacaktır. Bu demek değildir ki yeryüzünde birbirine çok yakın olan bir karı koca cennette birlikte olamayacaklardır. Cinsel birleşme diye bir şey olmayacaktır. İkisi de Mesih imanlısı olan bir karı koca cennete gidince yine beraber olmak isterlerse olabileceklerdir. Ancak bir daha birlikte olmak istemeyenleri de bir düşünün. Evlilik bağlarının cennette devam etmesi gerekli değildir ama yakınlık, kardeşlik bağları yeryüzündeki ilişkiden daha sağlam bir şekilde devam edecektir. Yeryüzünde o kadar iyi geçinmeyen çiftler cennette bal gibi anlaşacaklardır. Kaldı ki diyor Matta 22-31-32 ayetlerde, ölülerin dirilişine ilişkin Tanrı'nın sizlere belirttiği sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısıyım. Tanrı ölülerin değil, tam tersine dirilerin tanrısıdır. İsa'nın Sadükülere duyurduğu bu ifade onları mahvetmiş olmalıydı. Ya bunlardan önce ölenlere ne oldu? Onlar hakkında ne diyeceğiz? Örneğin İbrahim hakkında ne diyeceğiz? Bugün İbrahim nasıl bir kişidir? İbrahim her zaman İbrahim'dir. İbrahim, İshak ve Yakup basitçe yeryüzünden alınıp bir başka yere taşınmışlar. Onlar ölü değiller, diridirler. Bu durum Mesih İsa'ya iman edip ölen sevdikleriniz için de geçerlidir. Onlar ölü değiller, diridirler, yaşamaktadırlar. Bizler için gerçekten harika bir gerçektir bu. 33. ayette şöyle diyor, topluluk bunları duyunca onun öğretişi karşısında, yani İsa'nın, şaşırıp kaldı. Herodes yanlıları ile Sadüküler susturulduktan sonra sıra Ferisilere geldi. Ferisiler İsa'nın bu iki grup insana nasıl yanıt verdiğini gözlüyorlardı. Ferisiler yarı dini yarı siyasi bir partiye aittiler. Amaçları Davut'a ait olan tahtın tekrar İsrail'de kurulması ve Roma yönetiminin boyunduruğunu kırmakla Davut'un soyuna ait krallık kurulabilsin. Bu krallığı tekrar kurabilselerdi Herodes yanlıları ile anlaşıp hiç de hoşlanmadıkları ve dini açıdan karşıt saydıkları Sadükileri tamamıyla ortadan kaldırabilirlerdi. Ferisiler bugün kilisenin tutucu kesimine benzetilebilir. Sadüküler ise kilisenin liberal kesimini yansıtabilir. Diğer iki grup gibi Ferisiler de İsa Mesih'e tuzak kurmak amacıyla ona geldiler. Onları temsil eden kişi bir kutsal yazı uzmanı olarak soru soracaktır. Ferisiler onun Sadüküleri susturduğunu duyunca bir araya geldiler. İşlerinden biri yasa yorumcusu onu deneyerek sordu: ey öğretmen, ruhsal yasada en önemli buyruk hangisidir Matta 22, 34, 36. Ferisiler bir araya gelip baş başa verirler ve çok kurnaz bir yazı uzmanı aracılığıyla İsa'ya soru yöneltiyorlar. Şimdi Rab İsa'nın vereceği yanıtı dinleyiniz. İsa şöyle yanıtladı. Tanrın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin. En önemli olan ve başta gelen buyruk budur. 37-38. ayetler. Fark ettiniz mi? 10 buyruktan herhangi birini özel olarak seçmedi. Onlara şimdi bir tane daha verecektir. Şöyle dedi. İkincisi de bununla eşit değerdedir. İnsan kardeşini, insanı kendin gibi seveceksin. 39. ayet. Bu iki yasayı kendi hayatında değerlendirmeye kalkarsan göreceksin ki kardeşim, Tanrı'nın yüceliğinden çok ama çok eksik kalıyorsun. İsa bu adama doğrudan gerçeği söylüyor. Gerçekten en büyük buyruğun ne olduğunu öğrenmek istiyorsan, Tanrı'yı sevmek en büyük buyruktur. Ve insan kardeşini de kendin gibi sevmek ikinci buyruktur. Tüm ruhsal yasa ve peygamberlerin öğretişi bu iki buyruğa dayanır dedi 40. ayette. Aslını araştıracak olursak bu iki buyruk Musa'nın tüm diğer buyruklarının özetini oluşturur. İsa'nın verdiği cevap o kadar yerindeydi ki bu ferisler gerçekçi ve samimi olsalardı biz bu konuda eksik kaldık, yasa sayesinde kurtulamayız, bir kurtarıcıya ihtiyacımız vardır diye itiraf etmeleri gerekirdi. Değerli Necim, bu sorular İsa'ya sorulurken Rab İsa Mesih hemen hemen çarmıhın gölgesi altına girmişti. Şimdi ferisler bir kez daha baş başa verip İsa'yı bir başka soruyla tuzağa düşürmeye çalışırlar. Ancak onlar daha ne soracaklarını kararlaştırmadan İsa onlara bir şey soruyor. Ferisiler bir arada toplu dururken İsa onlara bir soru sordu. Mesih'e ilişkin düşünceniz nedir? O kimin oğludur? Onlar Davut'un dediler. İsa şöyle dedi, öyleyse nasıl olur da ruhtan esinlenen Davut peygamber ona Rab diye seslenerek şunları söyler, Rab, Rabbime düşmanlarını ayaklarının altına basamak yapıncaya kadar sağımda otur dedi. Matta 22, 41, 44 ayetler arası. Rab İsa Mesih Mezmur 110 ayet 1'i alıyor ve onlara aktarıyor. Davut kendi oğluna nasıl Rab diyebilir ki? Davut'un kendi oğluna Rab diyebilmesi için oğlun olağanüstü şekilde doğmuş olduğunu kabul etmeliydi Ferisiler. Eğer Davut ona Rab diyorsa o nasıl Davut'un oğlu olabilir? Matta 22 ayet 45. İşte Rabbimiz bu derin soruyu Ferisilere sordu. Bu soruda önümüze çıkan birkaç ima var ki bunlar gerçekten harika gerçeklere değinir. İlkin bu mezmurun Davut tarafından yazıldığı Rabbimiz tarafından onaylanmış oluyor. Aynı zamanda bunu kutsal ruhtan gelen esinle yazdığını belirtiyor. Üçüncü olarak bu mezmuru Mesih hakkında yazdığını söylüyor. Eğer Davut ona Rab diyorsa o nasıl Davut'un oğlu olabilir? Davut'un oğlu Davut'tan daha üstün olmasaydı Davut ne şekilde ona Rab diyebilirdi? Bu soruya en mantıklı yanıtı kız Meryem'den doğan İsa'nın doğuşunda buluruz. İsa Davut'un oğludur ama Davut'tan daha üstündür. Davut'un herhangi bir oğlu Davut'tan daha üstün olacaksa bu oğlun yapısında olağanüstü, doğaüstü bir şey olması gerekirdi. İsa Mesih'in doğaüstü şekilde kız Meryem'den dünyasal babası olmadan doğmuş olması bize bu olağanüstü durumun yanıtını veriyor. Davut'un Rab dediği kişi doğaüstü şekilde Davut'un soyuna girdi. Luka şöyle yazar, melek ona şöyle yanıt verdi. Kutsal ruh senin üzerine gelecek, en yüce olanın gücü senin üstüne gölge saracak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. İşte o Davut'tan daha büyüktür çünkü gökten inen Rab'dir. Rab İsa Mesih Ferisilerin dikkatini gerçek konuya çekip onu Davut'un oğlu ve aynı zamanda Davut'un Rabbi olarak kabul etmeler için onları biraz zorlamak istedi. Ancak onlar yanaşmadılar. Burada İsrail'in din önderleriyle sürdürdüğü sözlü çatışma sona erdi. Hiç kimse ona bir şey diyemedi. O günden sonra biri çıkıp ona başka bir soru sorma cesaretini gösteremedi. Ataklığında da bulunamadı. Matta 22 ayet 46. Bundan sonra sözlü olarak İsa'ya artık saldırmadılar. Bundan sonra onu öldürmek için fırsat kollamaya başladılar. Sözlerle ona karşı çıkamayacaklarını anlamışlardı. Yine söylüyorum, bu İsa'nın gerçekten göksel, ilahi olduğunu kanıtlar değerli dinleyicilerimiz.